Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, Bir Fıkıh Saati programıyla tekrardan huzurlarınızdayız. Beyefendi, bendeniz Salih Polat ve kıymetli konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikteyiz. Her birinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız efendim?
Elhamdülillah, çok şükür iyiyiz. Sizler nasılsınız?
Elhamdülillah, bizler de iyiyiz. Rabbim sağlık afiyet versin.
Amin, Allah razı olsun.
Tabii değerli hocam, birçok sorumuz var. Müsaadenizle Bismillah diyerek başlayalım.
Tabii, buyurun.
Bir dinleyicimiz sormuşlar ki, satın alınan kurbanlık hayvan kesilmeden ölse ne yapılmalıdır?
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi malum bizim ülkemizde gücü yeten veya yetmeyen diyelim, herkes kurban kesmek istiyor. Tabii kurban bazı kimseler için vacip. Ama kendisine vacip olmadığı halde kurban kesmek isteyen insanlarımız da çıkıyor. Yani ne demek bu? Şimdi mali ibadetlerin yerine getirilmesi için insanın belli bir maddi güce sahip olması lazım. Biz buna nisap, evet, diyoruz. Bu bir kimsenin kurban kesmesi için, kurban kendisine vacip olması için zorunlu ihtiyaçları çıktıktan sonra geriye nisap miktarı, yani 80.18 gram altın değerinde malı olması lazım. Herhangi bir malı. Yani bu taşınır olur, taşınmaz olur, ticari olur, gayri ticari olur. Yani zekat gibi değil. Çünkü zekatta artıcı olması lazım. Zekatın fazla olması için o fazla, evet, malın. Kurbanda böyle bir şart yok. Yani adamın sadece bir geliri var. Emekli olmuştur. Ama köyünde de 10 dönüm tarlası vardır. 10 dönüm tarlayı da satsa bugün 300-400 bin lira ediyor. Ha, o zaman ona kurban gerekiyor. Evet. Bir bu durumda olanlar var. Bir de hiç böyle olmadığı halde, imkanı olmadığı halde kurban kesmek isteyenler var. Şimdi bu alınan kurbanlığın kesilmeden önce ölmesi durumunda ne yapılacağı, kendisine kurban kesmek vacip olanla olmayana göre farklılık arz eder. Bir insan şer'an kurban kesecek şekilde zengin ise, yani dini ölçülere göre kurban kesmesini gerektirecek kadar zengin ise ve bunun satın aldığı hayvan kesilmeden ölmüş ise, kurban bayramı günleri geçmediği sürece o yeni bir kurbanlık alıp onu kesecektir.
Evet.
Ha, ama kurban bayramının diyelim ki üçüncü güne bırakmış, kesecek. Tam kesmeden ölmüş, yenisini de bulamamış. O zaman onun parasını tasadduk eder, sadaka olarak verir. Ama eğer kişi maddi durumu yerinde değilse, yani kendisine kurban vacip değilse, buna rağmen kurban kesmek istiyor da bir kurbanlık satın almış ve o kurbanlık ölmüş ise, bu kimsenin tekrar yapacağı bir şey yoktur. Niye? Çünkü buna kurban vacip değildi. O kurban satın almakla o satın aldığı hayvanı kesmek kendisine gerekli oldu. O da ölünce artık o görev sonlanmış oldu.
Bir diğer sorumuz hocam. Kişi aldığı kurbanlığı satıp yerine başkasını satın alabilir mi?
Şimdi bu hükmen Hanefi mezhebindeki muhteber görüşe göre caizdir. Ama mekruh görülmüştür bazılarınca. Yani mekruhtur ama caizdir. Çünkü bir kimse bir hayvanı satın almakla onu kesmeyi Cenab-ı Hakk'a sanki şey yapmış, söz vermiş gibi olur. Dolayısıyla onu satıp da yerine yenisini alıp keserse kerahatle caizdir. Ama bu kişi o sattığı hayvanından aldığı paranı sadaka olarak vermesi lazım. Yani ben almışım bir hayvan kurban kesmek üzere, fakat onu satmışım, daha karlı gelmiş bana.
Karından?
Karlı gelmiş. Sonra bir başkasını almışım, başkasını kesiyorum. Bu öncekini sattığım parayı sadaka olarak dağıtmam gerekiyor. Ve bu mekruh kabul ediliyor.
Anladım. Peki bir zaman mefhumu var mı hocam? Yani
yok.
Kurban içerisinde falan.
Yok. İnsan ne yapar bunu? Kurban olarak satın almış olabilir. İster bu 15 gün önce olsun, bir ay önce olsun. Niyete bağlı.
Anladım. Teşekkür ediyoruz. Peki hocam, kesilen kurbanın derisi satılabilir mi?
Şimdi bir kurbanın tamamı Allah içindir. Dolayısıyla da ondan maddi bir kazanç elde edilmez. Mesela sağmal, yani süt veren bir hayvan satın alsa bir kimse,
evet,
onun sütünden, yani kurban için satın alsa, onun sütünden yararlanamaz. Yani ne yapacaktır? O sütü sağılması gerekiyorsa, daha kurbana vakit var, 15 gün var, şimdiden almış, efendim hayvan da süt veriyor. Bu sütü ne yapacak? Kimi alimler diyor ki sağar ve fakire verir ki doğrusu budur. Bazılar da yere sağ verir derler. O biraz pek fazla şeye uymuyor.
Tabii.
Şimdi yününü, mesela hayvan diyelim ki küçükbaş hayvan kesecek, almış, onun yününü kırpıp o kurbanlığın yününden istifade edemez. Ha, derisinden de istifade edemez maddi olarak. Ancak şu olur, derisini mesela eskiden namazla postlar vardı.
Evet.
Mesela bizim vardı çocukluğumda post, olur, evet, hayvan derisinden. Onun üzerinde namaz kılardık.
Ben de arada görüyorum.
Ha, o iş, öyle bir iş için kullanılabilir. Veyahut da eğer çocuğunsa, çocuk adına kurban kesilmişse, ki bazı mezheplerde bu bazı görüşler var çocuk adına da kesilebileceğine dair. Hanefi mezhebinde de var bu. Gerçi müftabih olan çocuğun malından kurban gerekmez. Yani müftabih dediğimiz uygulamaya esas olan görüşe göre çocuk malından dolayı kurban kesilmez ama kesilir diyenler var. Bir şekilde kesildiğini düşünelim.
Evet.
Yani mecbur olmadığı halde kesildiğini düşünelim. Onun derisini, mesela etini yiyebilir çocuk ve fakirlere verebilir. Derisini de satılıp o çocuk için üst baş alınabilir çocuk için. Onun dışında yetişkin olan kişilerin kestiği kurbanın derisini satmaları veya kesim ücreti olarak kasaba vermeleri caiz değildir.
Caiz değildir.
Ya ne olacak o? Sadaka olarak verilecek. Ki sadaka olarak verme iki türlü düşünülebilir. Ya eskiden deri toplarlardı bazı, evet, vakıflar, dernekler. Hatta epey bir deri kavgası olurdu Türkiye'de.
Tabii tabii, evet.
Bir zamanlar...
O zamanlar değerliydi sanırım.
Bir zamanlar yine değerlidir, bu derinin vakti geçmez.
Yani bilmiyorum, eskisine nazaran
eski kavga
pek,
yok.
Eskisine nazaran pek değerli değil gibi hocam.
Mesela
yani
devlet sadece şu kuruma vereceksiniz, başkasına yasak diye şey kanun çıkardı veya da emirname çıkardı.
Evet.
Ve o kurumun dışındaki dernekler, efendim vakıflar, şunlar bunlar topladığında, onların topladıklarında el koydu. Toplayanları hapislere attılar. İhtilal dönemlerinde bunlar yaşandı. Evet. Ve bu yasak yokken bakıyorsunuz sokaklarda hoparlörle eskici bağırır gibi deri toplayan ve ondan dolayı müthiş paralar elde eder. Hatta o paraları devlet aleyhine kullanan kurumlar bile oldu. Evet. Şimdi fazla genelde insanlar ya toplu mahallelerde kesiyorlar. Yani eskiden evinin önünde kesiyordu.
Evet.
Kapısının önünde kesiyordu veya köylerde hala öyle. Ama şimdi şehirlerde daha çok kurban kesim yerleri var. Oralarda kesiliyorlar. Evet. Ve oralardaki derileri kim alıyor bizim haberimiz yok. Yani gerçekten onları hayır hizmetinde kullananlar mı alıyor? Yoksa devlet aleyhine çalışanlar mı alıyor? Bunları biz bilmiyoruz.
Şüpheli.
Yani onlara da dikkat edilmesi lazım.
Eyvallah.
Çünkü bazı dini grup kisvesi altında bu tip faaliyette bulunup devlet aleyhinde çalışanlar maalesef var.
Maalesef hocam. Bir diğer sorumuz hocam, teşrik tekbiri nedir, hükmü ve zamanı nedir diye sorulmuş.
Şimdi teşrik günleri dediğimiz günler var. Teşrik tekbirleri Arefe gün sabah namazından itibaren her farzın sonunda dördüncü bayram gün ikindi namazına kadar, ki dahildir o, farzların sonunda getirilen tekbirdir. 23 vakit oluyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bu şekilde denilir. Bu vaciptir.
Vaciptir.
Vaciptir. Farklı görüşler olmakla beraber kabul edilen görüşe göre kadınlar, erkekler, köylüler, şehirliler, herkes bunu cemaatle kılsın, tek başına kılsın, herkes bu tekbiri getirecektir.
Eyvallah.
Bu vaciptir. Bunu unutmamak lazım. Tabii cemaate gittiği zaman insanlar bunu unutmazlar.
Evet.
Ama evde tek başına namaz kılanlar veya hanımlar evde namaz kıldıklarında Bunları unutabiliyorlar. Onları hatırlatmak lazım.
Ne yapması gerekiyor hocam peki unutulduğunda? Yani bunun bir kazası falan var mıdır?
Şimdi şöyle, unutuldu. Bunu iki türlü düşünelim. Bir, namazı kaçırdı. Mesela birinci bayram gün öğle namazını kaçırdı. Vakti çıktı.
Evet.
Şimdi ne oldu şimdi? Hem namazı vakti çıktı hem de tekbiri kaçırdı.
Evet.
Eğer bu namaz, öğle namazı, o mesela bayram birinci günü kaçırdı, öğle namazı, bu teşrik günlerinde, demek ki söylediğim, yani Kurban Bayramı gününün dördüncü günün ikindiye kadarki zaman içerisinde kaza ederse, o kaçırdığı namazı, o teşrik tekbirini de getirir, kaza eder. Ama namazı kazaya bırakmamış da teşrik tekbirini unutmuş.
Evet.
Artık onun yapılacak bir şey yok. Onun kazası
herhangi
olmaz.
Herhangi bir kazası yok.
Çünkü bu tekbir namaza bağlıdır. Namazla birlikte yani o vakitlerde, o günlerde kılınan farz namazlara bağlıdır. İster kaza olsun, ister eda, o günlerde kılınırsa teşrik tekbiri getirilir. Ama o kaza dediğim şey o günlerde geçirilen namazın kazası. Yoksa eskiden kalma olan namazı o günlerde kaza ederse ona da teşrik tekbiri gerekmez.
Gerekmez. Hocam hacla alakalı birkaç soru var. Şununla başlayalım. Vekalet yoluyla hac yapılabilir mi denmiş?
Yapılabilir. Onu söyleyelim önce. Şimdi yalnız bunun bazı şartları var. Bazı programlarda zaman zaman söylemişizdir.
Evet.
Bizim üç türlü ibadetimiz var. Bir bedeni olanlar. Ki bedeni olan bir cismani olan bir de ruh, niyetle ilgili evet. olanlar var. İki mali olanlar var. Bir de hem bedeni hem mali olanlar var. Şimdi bedeni olanlar nedir? O imandan ayrı olarak namaz, oruç gibi ibadetlerimizdir. Bunları biz vücutun bedenimizle yaparız. Ha, mali olanlar zekattır, kurbandır, fitredir. Mali olanlar da bunlardır. Evet. Hem mali hem de bedeni olan da haçtır. Şimdi mali olan ibadetlerde vekalet geçerli değildir. Yani bir kimse bir başkasına sen benim yerime oruç tutuver. Sen benim yerime şu namazı kılıver. Sen benim yerime şu tilavet secdesini yapıver. Olmaz.
Olmaz.
Bunu herkesin kendisinin bizatihi yapması lazım. Bu bir. Mali olanlar, sırf mali olanlar ki fitredir, zekattır, fidyedir, kurbandır. Bunları bir kimse kendisi yapabileceği gibi vekalet yoluyla başkasına da yaptırabilir.
Evet.
Mesela bugünlerde kurbanla ilgili çok sorular gelir böyle. Vardır belki senin sorularında da.
Evet.
Şimdi bunun yani bu bedeni olan ibadetlerin vekaletle yapılabilmesi için, vekalet verilebilmesi için herhangi bir şarta gerek yok. Sen benim vekilimsin, benim şu paramı al, zekatımı olarak birine ver. Benim hayvanımı al, zekatımı olarak, kurbanımı olarak kes. Benim şu paramı al, benim adıma bir kurbanlık al ve benim adıma kes.
Evet.
Bunu yapabilir. Ha, hem bedeni hem mali olan haçtır. Haçta vekaletin caiz olması için asıl olan kişinin, yani kendine haç farz olan kişinin haç ibadetini yerine getirmekten aciz olması lazım. Peki nasıl aciz olur? Ölmüştür.
Aynı zamanda borçlu da olmuş oluyor değil mi? Ölmüş oluyor.
Şimdi şöyle, haç farz olmuş da ölmüş ise borçlu olur. Ölmüştür. Veya hastadır veya çok yaşlanmıştır. Ha, şimdi eğer hac yapmadan ölmüş ve ölmeden vasiyette bulunmuş ise
evet.
onun vasiyetini yerine getirecek kişi bir vekil gönderebilir onun mirasçıları. Kendiler de vekaleten gidebilirler. Veya kişi varlıklı, hacca gitme imkanı da doğmuş. Kura'da da çıkmış zamanımızda. Bir de o sıkıntı var biliyorsun.
Evet.
Hac kurasında da çıkmış. Yani. Gidemiyor. Kendi yerine vekil gönderebilir. Vekil gönderebilir. Tabii burada dikkat edilmesi gereken şeyler var. Vekalet karşılığı ücret alınmaz. Yani ben sana şu kadar para vereyim de git benim yerime bir hac yap. O olmaz o. Ya ne olacak? O vekil giden kişinin evinden çıkıp tekrar evine gelinceye kadar ki yol masraflarını ve İaşesini, ibadetisini, yani beslenmesini, barınmasını karşılayacak vekil gönderen kişi. Yani o vekilin alacağı bedel bunlar olacak. Buna ayrıca bir şey gerek, ücret alması caiz olmaz. Şimdi burada şu akla geliyor. Tabii zamanımızda kura olduğu için bir defa hacca giden bir daha gidemiyor.
Evet.
Dolayısıyla bundan 5 sene önce, 10 sene önce hacca gitmiş. Şimdi de vekil gitmek istiyor. Belli bir süre hani girdi ya bilgisayara. Onlar karşıma çıkıyor. Ha bu gitmiş diyor, buna kuradan
sileyim.
Çıkarıyorlar. Hı. Ama daha önce yani bu bilgisayarlar falan çalışmaya başlamadan önce gidip gelenler var hala onlardan. Gitmiş olanlar var. Onlar daha önce gittikleri belli değil. Yani devletin nazarında belli değil resmiyette. Ha, onlar tekrar mesela gitmek için müracaat edip de kurada çıkarlarsa onlar vekil gönderilebilir. Bir de şunu çok uygulamak istiyor insanlar. Din görevlileri. Din görevlilerinin yani oradaki hacıda hizmet yapacak olan görevlilerin hacca gitmesi için şey şartı yok, kura şartı yok.
Evet, hac görevlisi olarak gidiyor.
Hac görevlisi olarak gidiyor. Dolayısıyla geçen sene gitmiş, bu sene de gitmiş olabiliyor.
Evet.
Mesela biz gittik bunu. Hmm. Görevdeyken gittik. 2 sene, 3 sene üst üste gittiğimiz oldu. Yani görevimiz icabı. Ha şimdi bu durumda gidenlere bazıları para teklif ediyorlar. Diyorlar ki hocam sen nasıl olsa gittin.
Benim yerime de.
$1000 vereyim, benim yerimi bahşet. Hmm. Mesela bu teklif bana yapıldı. Ben reddettim. Şimdi evet. Bu olmaz. Bu olmaz. Ancak şayet böyle bir şey olur ise şu görüşü de söyleyenler var. O aldığı parayı devlete yatıracak. Kendisi cebine atmayacak, hı, devlete yatıracak. Ve o zaman niyet ederse vekaleten, hı, olabilir diyenler var ama biraz şaibeli.
Şaibeli. Anladım hocam. Şöyle bir soru var hocam. Akabe cemresi bayramın ilk günü gece yarısından önce taşlanabilir mi demişler.
Şimdi Hanefi mezhebine göre taşlanamaz. Ha, Hanbeli mezhebine göre de yanlış hatırlamıyorsam. Ben mezhepleri çok karıştırmayalım isterse. Evet, ama yok, karıştıralım da. Niye karıştıralım? Bugün bizim hacılarımızdan neydi, sorun nasıldı?
Akabe cemresi bayramın ilk günü gece yarısından önce taşlanır.
Gece yarısından önce hiçbir mezhebe göre taşlanmaz.
Hiçbir mezhebe göre
taşlanmaz. Ha, gece yarısından sonra bazı mezheplere göre, Şafii'lere göre taşlanabilir. Gece yarısından sonra, hı hı, ama fecirden önce. Mesela diyelim ki gece yarısı 11.30 ve 12 oldu.
Evet.
Fecir 4. 12 ile 4 arasında bazı mezheplere göre taşlanabilir. Mesela Şafii'lerde öyle. Ama Hanefi mezhebine göre sabah fecirden sonra, yani sabah namazı vakti girdikten sonra, hmm, taşlanır. Daha önceden taşlanırsa geçersizdir.
Geçersizdir.
Ve ancak bu hani mezhep taklidi diyorlar ya. Hmm, mesela evet, bir mezhebe mensup olan kişi ihtiyaç, zaruret gibi durumlarda bir başka mezhebi taklit edebilir. Yani bu uygulama zamanımızda yapılıyor. Yani Hanefi olan Müslümanlar, bizim kendi vatandaşlarımızdan da gece yarısından sonra fecri beklemeden o izdihama katı kalmamak için, ki o da ayrı bir sıkıntı orada, hmm, o izdiham. Yani. Diğer mezhepleri takliden taşlananlar oluyor. Allah kabul etsin diye.
Hmm, eyvallah hocam. Yine hocam önceki soruyla alakalı, Müzdelife vakfesini yaptıktan sonra mazeret sebebiyle Akabe cemresini taş atmadan tıraş olan kişi ihramdan çıkmış sayılır mı?
Şimdi bizim yine Hanefi mezhebinde o birinci bayram günün vacipleri var. 3 tane. Tabi bazıları şart değil. Bir, taş, yani Akabe cemresini, evet, atmak. 2, baş, yani kurban kesmek. Kurban, eğer kurban kesmek gerekiyorsa. 3, tıraş, yani ihramdan çıkmak. Bu sıra bazı alimlere göre vaciptir. Yani bu sıradan gitmesi lazım. Bu sıraya girmezse eğer, o takdirde kurban kesmesi gerekir. Bazı alimler bunu söylüyor. Hatta Hanefi mezhebinden de İmam-ı Azam'ın görüşü bu istikamette, yanlış hatırlamıyorsam. Hı. Diğer bazı alimlere göre bu sıra şart değildir. Birisi ötekinden önce olabilir. Mesela diyelim ki tıraş olmuş, cemreyi atmadan tıraş olmuş veya şey yapmış, kurban kesmiş. Kesmeden tıraş olmuş. Bu sıra şart değil diyen alimler de var. Şimdi dolayısıyla bir kimse akabe cemresini yapmadan tıraş olmuş ise,
evet, tıraş olduğu takdirde yalnız
ihramdan çıkmış olur, ancak bazı alimlere göre kurban gerekir.
Burada yani iki şık var burada.
İki türlü şey var bak, bu ihramdan çıkma var. Evet. Buna ne diyoruz? Birinci tahlil, ikinci tahlil. Birincisi bu tıraş olmakla ihramdan çıkılıyor.
Evet.
Diğeri ise ziyaret tavafı yapmakla ihramdan çıkılıyor. Burada ihramdan çıkılmış olur ama Hanefi alimlerinden bazılarına göre sıraya uymadığı için kurban kesmesi gerekiyor.
Bir de hocam bir rivayet var. Onu söyleyeyim. Hac yapan kimsenin bütün günahlarının affedileceğine dair rivayetler sahih midir demişler.
Vallahi onu biz öyle kabul ediyoruz. Yani pek fazla da araştırma yapmış değilim bu konuda. Tabii bu konuyla ilgili, yani bu hacca giden veya Medine'deki camide şu kadar namaz kılan filan, evet, şu sonuç şey elde eder gibi rivayetler var. Mesela Mescid-i Nebevi'de 40 vakit namaz kıldığı zaman işte şunlara ulaşır. Böyle bir rivayetin hadis alimleri aslının olmadığını söylerler.
Aslının olmadığını.
Ama Arafat'ta vakfa yapıldığı zaman Cenab-ı Hakk'ın bütün günahlarını affedeceğine dair de rivayetler var. Yani okul hakkı hariç bütün günahlar affedilecektir şeklinde rivayetler var. Biz bunu bu şekilde kabul ediyoruz.
Evet.
Bunun sıhhat derecesini tabii bir doğrusuyla kalırsan incelemiş değilim. Bana göre gerek de yok. Zaten oraya giden vatandaşımız böyle bir umutla gidiyor.
Evet.
Allah inşallah umuduna niyetine göre verir herkese.
Amin inşallah hocam. Evet, kurbanla alakalı sorularımız var hocam. Tekrardan kurbana yönelelim. Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır demişler.
Şimdi bir defa cins olarak üç cins var hayvan kurban edilecek.
Evet.
Bir davar dediğimiz, gençler, şehirliler bunu bilmeyebilirler.
Evet.
Koyun ve keçi. Bunlara davar derler genelde.
Davar.
Küçük baş hayvan diyoruz. Bunlar bir ehli olacak ama ehli.
Ehli ne demek hocam?
Ehli yani yabani olmayan.
Hmm.
Evde beslenen, evde kalan, ahırda kalan. Dağda mesela geyik değil, karaca değil. Bu olacak. Bu bir, küçük baş hayvanlar. İki, sığır dediğimiz büyük baş hayvanlar. Onlar da işte dana ve manda.
Manda.
Ve bunların dişileri. Dişisine inek diyorlar mesela, değil mi şeyin?
Evet.
Veya ne diyorlar başka? Başka isimler de denebilir, evet, ayrı. Üçüncüsü de deve. Deve. Şimdi bir defa bunlardan olacak. İkincisi belirli bir yaşı doldurmuş olacak. Bu hayvanın cinsine göre değişir. Küçük baş hayvanlarda bir yaşını doldurmuş olacak.
Bir yaşını doldurmuş olması gerekiyor.
Ancak küçük baş hayvanlardan koyun cinsi eğer 6 ay geçmişse bir yavru ve yetişkinse, şöyle anasıyla yan yana durduğu zaman ayırt edilemeyecek kadar ilermişse, o da şey yapılabilir, kurban kesilebilir ama bu koyuna mahsus. Onun dışında keçiler mutlaka bir yaşını doldurmuş olması lazım. Ve eğer yavrular küçükse, gelişmemişse analarının bir yaşını doldurmuş olması lazım. Bu sığırda 2 yaş.
Sığırda 2 olması gerekiyor.
2 yaşı doldurması gerekiyor. Devede de 5 yaşı doldurmuş olması gerekiyor. Bizim ülkemizde çok fazla deve kesme geleneği yok. Ama olan yerlerde var hala. Mesela ben İstanbul hayvan pazarlarında, belki bundan 30 sene önceydi, deve görmüştüm. Böyle satmak için getirmişlerdi. Özellikle bazı Akdeniz bölgesi, yani yörüklerin olduğu yer veya Ege bölgesinde hala
deve kesiliyor yani.
Deve kesiliyor olabilir. 5 yaşının doldurması lazım.
5 yaşının doldurması
Bunlar lazım. Bunlar yaş ve cins. Bir de hayvanın özürsüz olması lazım. Mesela kör olmayacak. Bir veya iki gözü kör olmayacak. Boynuzu kökten kırılmış olmayacak. Efendim dişlerinin yerden fazlası dökük olmayacak.
Kulağı veya kuyruğu kesik olmasın.
Kulakları sonradan kesilmiş olmayacak yerden fazlası. Kuyruğun yerden fazlası kesilmiş olmayacak. Efendim memelerinin başı dişi hayvanların kesilmiş olmayacak.
Evet.
Kesileceği yere kadar yürüyecek, yürüyemeyecek kadar zayıf olmayacak.
Evet.
Yani bir sağlam olacak. Yani Allah'a şey yapılan bir hayvan sağlam olacak.
Eyvallah.
Tabii şu akla gelebiliyor. Zamanımızda hiç doğuştan kuyruksuz olan hayvanlar var.
Mesela, doğuştan kuyruksuz.
Yani küçücük kuyruğu var.
Veya cinsi gereği cinsi sanırım gereği. Bu şekilde.
Veya doğuştan boynuzsuz. Bunlar evet. Kesilebilir. Evet.
Evet. Teşekkür ediyoruz hocam.
Ha bir de şu var. Mesela Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız için özellikle orada şey yapıyorlarmış duyduğuma göre. Bir hayvan doğduğu zaman bir kuzu.
Evet.
Onun boynuz yerlerini yakıyorlarmış ve boynuzları büyümüyormuş.
Çıkmıyor.
He, ve çoğuca böyle oluyormuş onların. Veyahut da kuyrukları doğduğu zaman böyle boğuyorlarmış. Kuyruk kopuyor. O kuyruğa gidecek olan besin ete gidiyor. Daha etli oluyor. Böyle yapıyorlarmış. Bunlar Avrupa'daki insanlar bunlardan kesmek zorundalar. Allah kabul etsin bunlar da caizdir deniliyor.
Zorunluluk sebebiyle. Anladık hocam. Şöyle bir soru var hocam. Ailede zengin olan karı kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi?
Hanefi mezhebine göre gerekir. Şafii mezhebine göre aile reisinin aile adına kesmesi yeterlidir. Bir tane kurban. Ama Hanefi mezhebinde aynı çatı altında da yaşıyor olsalar, eğer varlıkları farklı ise, gelirleri farklı ise veya birikimleri farklı ise, ister kadın olsun, ister erkek, ister evlat, yetişkin evlat olsun. Bunların her birinin ayrı kurban kesmesi lazım.
Yani şey evde aile reisinin kurban kesmesiyle
diğerlerinin görevi bitmiyor. Eğer diğerlerine de kurban vacipse, yani kurban kesmelerini gerektirecek kadar maddi güçleri varsa.
Yani zengin olan öteki aile fertleri de aynı şekilde kesmeleri kesmesi lazım. Gerekiyor.
Ama Şafii mezhebinde öyle değil. Şafii mezhebinde bir ailede aile reisi kestiği zaman tüm aile fertleri adına kesilmiş oluyor. Evet.
Anladım hocam. Teşekkür ediyorum. Hocam bir de kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi?
Hayır, denmiş. Öyle bir şey sünnet yok.
Sünnet yok öyle.
Ancak şu var, bir şükürdür belki şükür için insanlar kılıyorlar. Bunu mecbur saymamak, namaz olmazsa olmaz dememek, dini bir vecibe olduğunu kabul etmeden kızdığı zaman da bir sakıncası olmaz.
Tamam. Hocam teşekkür ediyoruz bu cevapla programımızı noktalayalım. Ağzınıza gönlünüze sağlık.
Amin inşallah.
Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, biz ayrılan sünenin burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bir sonraki hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim.